Ayırım 14, 166. sayfa. Trattoria neredeyse bomboştu. Jennifer ve McCall bir panini ve kırmızı şarap ısmarladılar. Sarsılmış görünüyorsun. Herkesin bir ikizi olduğuna inanır mısın? Ne demek istediğini pek anlayamadım. Jennifer camdan dışarı bakarken şaşkınlık içindeydi. Binadan dışarı çıkarken tanıdığım birine tıpatıp benzeyen bir adam gördüm. Mark olduğuna yemin edebilirdim. Kim? Bir arkadaşım. Neredeyse gerçekten ne olduğuna inanacağım ama bu aptallık olur. O New York'ta. Belki de morta olanlar seni sandığından da çok sarstı. Şoklar böyledir. Genellikle insanın aklını alt üst eder. McCall önündekilere dokunmadan bir telefon etmesi gerektiğini söyleyerek izin istedi. Eğer senin için bir sakıncası yoksa Chuck'ın cenazesinin Amerika'ya götürülmesini sağlamak istiyorum. Jennifer adamın yüzündeki üzüntüyü gördü. Benim yapabileceğim bir şey var mı? McCall'ın yüzü alabildiğine ciddiydi. Teşekkürler ama aklıma bir şey gelmiyor. Jennifer McCall'ın restoranın arka tarafındaki telefona doğru gidişini izledi. Üzüntüsünün ağırlığı altında izliyormuş gibi yorgun görünüyordu. Gözlerini yeniden dışarıya sokağa çevirdi. Gördüğü adamın gerçekten Mark olduğunu yemin edebilirdi. Mantıksız bir şey. Mark 8000 kilometre ötedeydi. Mark'ın ikizinin bir kez daha görebilmek için gözleriyle sokağa taradı ama adam görünürde yoktu. McCall haklı olmalıydı. Belki de morgda olanlar kafasını karıştırmıştı. Bir an sonra bu kez meydanın karşı tarafında komutanlık binasının yanındaki kaldırım kenarına park etmiş siyah Opel'i fark etti. Araba gözüne koyu renkli camları varmış gibi göründü. Bu onu Simplon'da izleyen Opel olabilir miydi? Yoksa paranoyak mı oluyorum? Daha önce imkansız bir şey düşünmüş, Mark'ı gördüğünü sanmıştı. Şimdi de arabanın aynı Opel olup olmadığını merak ediyordum. Birden gülünç olduğuna karar verip böylesi düşünceleri kafasından çıkarıp atmaya çalıştı. Kendi umutsuzluğunun bitkinliğini hissediyor. Cevap bulamadığı bilmecelerin karşısında çakılıp kalıyordu. Babama ne oldu? Nasıl oluyor da pasaportu ile eşyası bir ölünün sırt çantasında bulunuyor? Babam nereye kayboldu? Hala hayatta olabilir mi? Babasının hayatta olduğunu düşünmek bile aklını karma karışık ediveriyor. Başı şaşkınlıktan donkluyordu. McCall geri döndü. Tamam, İsviçre yetkililerinden onay alır almaz Chuck'ın cenazesini Amerika'ya gönderecekler. İyice yıkılmış görünüyordu. Jennifer adamın eline dokundu. Belki de Caruso'ya bu kadar yüklenmen yanlıştı. Onun gerçekten iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Belki de ama dün gece Brick'teki bir morgda Chuck'ın cesedini teşhis etmem gerekti. Galiba gerçekten öldüğünü hala kabullenemiyordum. Bir de oğlumu eve bir tabutun içine götürmek yüreğimi parçalıyor. McCall'ın sesinde belirgin bir hiddet vardı. Şu anda bu işi yapan orospu çocuğunu elime geçirsem parça parça ederdim. Jennifer adamın elini tuttu. İyi misin? Sanırım öfkeden çıldırmak üzereyim. Ya sen? Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Buraya gelirken sonunda babamı görebileceğime inanıyordum. Oysa bir yabancının cesediyle karşılaştım. Babamın pasaportu ile eşyasının onun yanında ne işi vardı? Biraz önce de o siyah Opel'i yeniden gördüğümü sandım. Neler diyorsun sen? Aman tanrım. Sokağın karşı tarafında korkunç bir patlama meydana geldi ve Trattoria'nın vitrini tuzla buz oldu. Lokantanın içini kasırga gücünde bir rüzgar doldururken McCall, Jennifer'ı yat diyerek yere devirdi. Kendisi de genç kızın yanına yatarken meydanın ortasından yoğun bir toz bulutu kalktı. Aynı anda gök gürültüsü gibi korkunç bir gümbürtü daha duydular. Mark Opel'in içinde oturmuş, Jennifer'ın onu gerçekten tanıyıp tanımadığını düşünürken korkunç bir şey oldu. Bir dakika önce koyu bir sohbete dalmış Jennifer ile McCall'a bakar, içinde kıskançlığın kıskacını hissederken birden parlak beyaz bir ışık patlaması gördü ve inanılmaz güçlü bir gök gürültüsü kulaklarında yankıdı. Opel yerden yükselip sanki bir süre havada asılı kaldı. Ardından Mark korkunç patlamanın bütün darbesini yerken arabası şiddetle yana yattı. Opel yuvarlanırken Mark'ın kafası arabanın tavanına çarptı. Birkaç saniye sonra meydana gelen ikinci patlama otomobilin benzin deposunu tutuşturdu. Gürültü kesilince Jennifer heyecan içinde ayağa kalktı. Koca karabiniyere binası yıkılmış, iskambil kağıtlarından yapılmış bir kule gibi çökmüştü. Enkazdan alevler yükseliyor, binanın üzerinde bir toz bulutu dolaşıyor, meydandaki arabalardan birkaçı da yanıyordu. Jennifer eliyle ağzını kapattı. Aman tanrım, ne oldu? Sanki bir bomba patladı. McCall'un rengi kül gibiydi. Çevredeki binalardan sarsılmış ve şaşkın insanlar fırlıyor. Bazıları çığlık çığlığa koşuştururken kimileri de yaralılara yardım etmeye çalışıyordu. İnsana saniyeler gibi gelen ama aslında dakikaları bulan bu bir sürenin sonunda siren sesleri havayı doldurdu ve birden ortalık itfaiye arabaları ile ambulanstan geçilmez oldu. McCall genç kızın eline yapıştı. Gel, burada yapabileceğimiz bir şey yok. Gidelim. McCall direksiyonda kuzeye, kentin dışına doğru uzanan Autostrada'da giderlerken bir dizi siren sesi duyup Trina'ya doğru ilerleyen ambulans ve itfaiye arabalarından oluşmuş bir konvoy gördüler. 10 dakika sonra otoyoldan ayrılıp bir köye girdiler. Yolun kenarındaki levha köyün adının Miasino olduğunu belirtiyor. Bütün köyde kaldırım taşı döşeli birkaç dar sokaktan, bir kiliseden ve kaldırımın üzerine parlak alüminyumdan iki masa çıkarmış bir bardan meydana geliyordu. McCall arabayı kaldırımın kenarında durdurdu. Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim galiba. Jennifer patlamanın etkisiyle sersemlemiş, titriyor, kendinde konuşacak güç bulamıyordu. McCall başıyla barı gösterdi. İkimizin de sert birer içkiye ihtiyacı var bence. Barın gerisinde duran genç bir adam uyuşuk hareketlerle bardak siliyordu. McCall iki viski ısmarladı. Kadehleri alıp Jennifer'ı pencerenin kenarına barmenin konuşulanları duyamayacağı bir masaya götürdü. İçkisini yudumlarken genç kadının elleri titriyordu. Bunun bir bomba patlaması olduğundan nasıl bu kadar eminsin? McCall önündeki kadehe dokunmadı. İstersen iç güdümün bunun bir kaza olmadığını tekrarladığını söyleyeyim. O binayı havaya uçuran şey bence oldukça güçlü bir patlayıcıya benziyordu. Hasara bakınca da içeride bulunanların pek hayatta kalma şansı olmadığı kanısına varıyorum. Kaldı ki bu patlamanın bilerek gerçekleştirilmiş olması da bana mantıklı geliyor. Ne demek istiyorsun? Bir düşün. Önce Chuck öldürülüyor. Arkasından senin cipinin frenleriyle oynuyorlar. Kısa bir süre önce izlendiğini sanıyordun. Şimdi de bu. Dosya ile ilgili bütün belgelerin binada olduğundan eminim. Bir de tabii en önemli kanıt olan cesetti. Hem belgelerin hem de cesedin yok edilmesi Caruso'nun soruşturmayı sürdürmesini imkansız kılacaktır. Fikrimi soracak olursan biri bu işin daha fazla kurcalanmamasını istiyor. İyi ama neden? Böyle bir şeye kim cüret edebilir? McCall söylenenleri duymamış gibiydi. Bana Caruso'nun kartvizitini versene. Ne olacak? Belki şimdi bu işin içinde bir şeyler olduğuna inanır. Ayağa kalktı ve barın yanındaki telefona doğru yürüdü. McCall birkaç kez denemesine rağmen numarayı düşüremedi. Sonunda öfkeyle ahizeyi yerine bıraktı. Barmenden telefon rehberini istedi. Sayfaları karıştırdıktan sonra bir şeyler çiziktirdi. Barmenle konuştuktan sonra geri döndü. Caruso'nun telefonu cevap vermiyor. Hala yolda olmalı. Onunla konuşmamız gerek. Üzerine bir şeyler yazdığı kağıt parçasını gösterdi. Numarası rehberde kayıtlı. Oradan da adresini buldum. Osoria adlı bir yerde oturuyor. Barmen biraz İngilizce biliyormuş. Söylediklerine bakılırsa buradan yarım saatlik yolda bir köymüş. Osuriye'ye varmaları neredeyse yarım saatlerini aldı. Küçük dağ köyünde topu topu 12 sokakçık ve yoğun ormanlarla kaplı yamaçlara serpiştirilmiş, kesme taştan yapılma ve kireçle kaplı bir avuç ev vardı. Karanlık basmasına rağmen Mako köyün öteki ucunda aradıkları sokağı bulmakta zorlanmadı. Ev iki yanı villalarla kaplı dönemeçli yokuşun tepesindeydi. Karısının adresini bulana dek evlerin numaralarına baka baka ilerlediler. Çakıl taşlarıyla kaplı bir yol, armut ve zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçenin ortasındaki iki katlı villanın önünde son buluyordu. Sağda ötede kapısı kapalı bir garaj, evin girişinin önünde de beyaz bir lançaya görülüyordu. Bakalım evde kimse var mı? Çipten indiler, Jennifer adamın peşinden evin ön kapısına yöneldi. Mako kapının zilini ard arda birkaç kez çaldı. Hiçbir cevap alamayınca bu kez tokmağı denedi. Kapının kilitli olmadığını görünce itip açtı. Kimse yok mu? Hiçbir ses duymadı. Derhole girdi. Hol boştu. Mako soldaki kapıyı açtı. Kendilerini köye hakim, geniş ve ıssız bir oturma odasında buldular. Mako öteki odalara da bakalım dedi. Tekrar hole dönüp başka bir kapı açtılar. Mutfağa girerlerken Jennifer dondu kaldı. Oda karmakarışıktı. İskemleler ters çevrilmiş, kırık kapkacak etrafa dağılmıştı. Bir kan gölünün ortasında da sırt üstü yatan bir ceset vardı. Caruso'nun çalışma masasında resmini gördükleri koyu saçlı, orta yaşlı kadının cesedi. Kurşunu kafasından yemiş, ölürken gözleri yuvarlarından fırlamış, kızıl gölçük kafatasının arkasını çevrelemişti. Jennifer, McCall'un diz çekip kadının nabzını tutmasını dehşetle izledi. Ölmüş mü? McCall ayağa kalkıp kafasını salladı. Çok olmamış. Ceset hala sıcak. Senin rengin solmuş, otursan daha iyi olur. McCall'un kolunu belini dolayıp ön taraftaki oturma odasına götürdüğü Jennifer şoktaydı. Adam genç kadını kanepeye oturttu. Ardından pencerenin yanındaki dolabı açıp bir şişe brandy buldu. Bir kadeh doldurup Jennifer'ın eline tutuşturdu. İç bunu. Jennifer içmeye çalıştıysa da sert içkiyi yutamadı. Biri bana neler olup bittiğini anlatabilir mi? Aklımı oynatacak gibiyim. Gözlerini kaldırarak Mako'ya baktı ama karşısındakinin verecek bir cevabı yoktu. Hiç kimsenin verecek bir cevabı olmadığını biliyordu zaten. Kadehini indirdi. Ya Caruso? Mako kapıya yöneldi. Burada bekle, bir yere kıpırdama ve sakın bir şeye dokunma. Jennifer sersakça ayağa kalktı. Hayır, lütfen seninle geleyim. Üst kata baktılarsa da Caruso'nun iznine rastlamadılar. Yatak odaları dağılmamış, dolaplar açılmamış, çekmeceler devrilmemişti. McCall banyoda bir çift lastik bulaşık eldiveni bulup ellerine geçirdi ve Jennifer'e hiçbir şey dokunmaması için bir kez daha uyardı. Polis parmak izi bulmak için evi pudralayacak. Bir yerlere dokunur da parmak izi bırakırsan pek iyi olmaz. Villanın arka tarafındaki odalardan birisi çalışma odası olarak kullanılıyordu. Yazı masasının üzerinde Caruso'nun evrak çantasını gördüler. McCall çantayı açıp içine bir göz attı. Caruso'nun eve getiriyorum dediği dosyayı hatırladın mı? Yok. Yani ya Caruso dosyayı bir yerde bıraktı ya da birisi alıp gitti. İşte sen de bak. McCall çantayı açınca Jennifer bazı kağıtlar gördü ama Caruso'nun kırmızı kaplı dosyasından eser yoktu. Öyleyse Caruso hangi cehennemde? Dedi McCall yüksek sesle. Çantayı masanın üzerine bırakır ve çekmeceleri aramaya girişirken. Öyleyse Caruso hangi cehennemde? Dedi McCall yüksek sesle çantayı masanın üzerine bırakır ve çekmeceleri aramaya girişirken. Birkaç boş bloknotun, evle ilgili faturanın ve makbuzun dışında çekmecede pek bir şey yoktu. Alt çekmece kilitliydi. McCall öteki çekmecelerin birinde gördüğü metal zarf açacağını alıp çekmecenin kilidini zorladı. Çekmecenin içinde bir tabanca buldu. Atış eğitimi için kullanılacak tipten 32'lik küçük bir Beretta. Tabancanın 7 mermilik şarjörünün dolu olduğunu görüp silahı cebine soktu. Ne yapıyorsun? McCall'un yüzü ter içindeydi. Ne yaptığımı sanıyorsun? Hazırlıklı olmak istiyorum Jennifer. Burada olanlar sonu kötü bitmiş bir karı koca kavgasına benzemiyor. Neyse, aşağı katta bir daha bakmaya ne dersin? Yeniden mutfağa döndüklerinde McCall arka kapıyı açtı. Kapıdan arka sundurmaya çıktıklarında garaja açılan bir kapıyla karşılaştılar. McCall kapıyı dikkatle açtı. Şerefsizlik yeri karanlıktı. El yordamıyla elektrik düğmesini bulup çevirdi. Tepelerinde bir neon lambası vardı. Garajın ortasındaki küçük kırmızı Fiat'ı görünce Jennifer arabanın Caruso'nun karısına ait olduğunu düşündü. Sürücü koltuğunda bir insan gölgesi gördü. Yaklaştı ve karşılaştığı yüzü hemen tanıdı. Ağzının ortasından yediği kurşunla kafatasının yarısı parçalanan Caruso sırtı koltuğa dayalı vaziyette oturuyordu. Jennifer kendini tutmaya çalıştı. Vücudu titriyor, gırtlağına doğru acı bir safra yükseliyordu. Böylesine acımasızca katledilmiş Caruso ile karısının görüntüsü dayanma sınırlarını zorladığından otomobilin sağ kapısını açıp Caruso'nun nabzını tutan McCall'a bakmak bile istemiyordu. Kanın bir kısmı adamın ağzında ve boynunda pıhtılaşmıştı. Kızın lekeler gömleğini ve otomobilin koltuğunu kaplamıştı. Bir saatten önce ölmüş olamaz. Jennifer korkunç sahneye daha fazla bakamayacağını anlayarak arkasını döndü. Bir sinir krizi geçirmemeye çabalarken McCall'ın elini omuzunda hissedip döndü. Adamın kollarının arasına sığındı. Tamam Jennifer, sakin ol. İyiyim, daha iyiyim. Caruso'ya kaçamak bir bakış attı. Sağ elinde bir tabanca vardı. Baş parmağı tetik korkuluğuna sıkışmış. Kucağına düşen tabancasıyla sanki silahı kendi ağzına sokmuş, patlamanın etkisiyle tabanca dizlerinin üzerine düşmüş gibi duruyordu. Bana soracak olursan birisi oldukça başarılı bir iş becermiş. Ne demek istiyorsun? Düşünsene, mutfaktayken bunun sonu kötü biten bir karı koca kavgasına benzemediğini söylemiştim. Ama belki de birisi cinayette tam da böylesi bir görüntü vermek istemiş. Durumu öyle ayarlamış ki Caruso karısını öldürmüş, sonra da intihar etmiş gibi görünüyor. Bunu kim yapmışsa hiç kuşku yok. Gerçek bir uzmanmış. Bana kalırsa polisler gelip araştırma yaptıklarında bu cinayetleri işleyene ait tek bir parmak izi bile bulamayacaklar. Jennifer'ın aklına dehşetle düşürücü bir şey geldi. Caruso ile karısını öldürenler her kimse, kendi annesini de öldüren kişiler olabilirdi. İçindeki acılar su yüzüne çıkıp yüreğini dağlayınca kendini yıkılacakmış gibi hissetti ama McCall uzanıp kolunu tuttu. Göreceğimizi gördük. Bana kalırsa buradan gidelim artık. Yeniden oturma odasına girdiklerinde McCall birden pencereyi işaret etti. Sanırım bir ziyaretçimiz var. Jennifer köy yönünden hızla yaklaşan bir polis arabası gördü. Döner mavi ışık bir ara ağaçların arasında kalıp gözden kayboldu. Sonra da araba villaya doğru hızlanırken yeniden göründü. Ya birisi olayı polise ihbar etti ya da Caruso'ya patlamayla ilgili bilgi vermeye geliyorlar. McCall cebinden mendilini çıkarıp brandy şişesini ve kadehleri hızla silerek dolaba koydu. Birisinin aklına yanlış bir şey gelmesin diye. Tamam, gidiyoruz. Polisi beklesek daha iyi olmaz mı? Delirdin mi sen? Yapacağımız son şey. Ya akıllarına bizden kuşkulanmak gelirse, hem üstelik Caruso'nun başına gelenleri gördükten sonra polise dahil kimsenin burada güvenlikte olacağına inanamam. Bana kalırsa neler olduğunu anlayıncaya kadar bu işi kendi imkanlarımızla götürmemiz daha iyi olur. Jennifer sanki McCall'un gözlerinde derin bir korku görür gibi oldu. Daha itiraz etmeye fırsat bile bulamadan belki onu çipin yanına sürüklemişti bile. McCall motoru çalıştırıp arabayı vitese taktı. Ancak garaj yolundan çıkıp köye yönelene kadar farlarını yakmadı. Nereye gidiyoruz? Bir bilebilsem. Caruso'nun villasının üzerindeki dar sokaklardan birine park etmiş siyah bir BMW'nun içinde iki adam vardı. Sürücünün yanında oturan sarışın, elinde güçlü bir kızıl ötesi dürbün tutuyordu. Mavi ve beyaz polis, fiyatının mavi ışığını söndürerek yokuşu zorlanarak tırmanmasını izledi. Ardından dürbünü villadan hızla uzaklaşan cibe döndürdü. Dürbünü indirip şoföre baktı. Cibi takip et. Üçüncü bölüm. New York. Lou Garuda, Coldwell Bakım Evi'nin kabul bankosuna doğru yürüdü. Bankonun gerisindeki Porto Rikolu hemşire kafasını kaldırdı. Yardımcı olabilir miyim? Garuda gülümsedi. Porto Rikolu'nun harika gözleri vardı. Eminim olabilirsiniz. Robert March burada kalıyor. Tanıyor musunuz? Bobby tabii tanıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Ablası Jennifer dün akşam Avrupa'ya hareket etti. Benden bir uğrayıp çocuğu kontrol etmemi istemişti. Garuda elindeki kahverengi kese kağıdını gösterdi. Bir merhaba diyeyim dedim. Hoşlanacağını düşünerek şeker getirdim. Yakını mısınız? Hayır. Garuda kimliğini gösterdi. Polisim. Neden? Yoksa Bobby'nin bir sorunu mu var? Hiç yok. Siz burada bekleyin. Sizi götürecek birini bulayım. Kimliğinde adının Leroy olduğu yazılı, iri yarı ve siyah adam bahçeyi geçerlerken Garuda'ya bakıp kaşlarını çattı. Nasıl oldu da sizi daha önce buralarda görmedim? Mark'ın bir arkadaşıyım. Mark ile Jennifer birlikte seyahate çıktılar ve benden çocuğu yoklamamı istediler. Her neyse, işte adamımız. Garuda, aman tanrım, tam anlamıyla kaderin tillesini yemiş diye düşündü. Çocuk tekerlekli sandalyeye oturmuş, kafasını bir yana yatırmıştı. Merhaba, adım Lou. Mark uğrayıp seni yoklamamı söyledi. Leroy yanlarından ayrıldıktan sonra da çocuk ağzını açmadı. Garuda Bobby'nin yanına oturup şeker torbasını uzattı. Tekerlekli sandalyenin bir yanına sıkıştırılmış bloknot ile kalemi gördü. Sana bir hediye getirdim. Dediğimi anlıyor musun oğlum? Bobby bomboş bakan gözlerini kaldırdı. Yabancıların ziyaretine alışık değilmiş gibi tepkileri gecikmeliydi. Garuda içini çekip zavallı çocuk diye düşündü. Burada zamanımı boşa harcıyorum. Ben polisim, aynı Mark gibi. Onun için sana birkaç soru sormaya geldim Bobby. Belki de bana yardımcı olursun. Babanın cesedini bulduklarından haberin var değil mi? Bu kez çocuğun gözleri fal taşı gibi açıldı. Garuda kendi bloknotunu çıkarıp ben de zaten Jennifer'ın sana bu konuda bir şey söyleyip söylemediğini merak ediyordum dedi. Sessizlik. Ama çocuğun gözleri artık delice bakıyordu. Beni anlıyor musun? Eğer anlıyorsan kafanı salla. Yeter. Garuda. Burada oturmuş kendi kendime konuşuyorum. Bu çocuğun lahanadan farkı yok diye düşündü. Bobby, beni anlıyorsan başını salla. Çocuk kafasını sallar gibi yaptı ama gözlerinde hala o tuhaf bakış vardı. Garuda bildiği her şeyi anlatmaya karar verdi. Sözlerini bitirdiğinde Bobby ağlamaya başladı. Garuda telaşla ayaklandı. Başıma iş açtım işte. Kimsenin bu çocuğa bir şey anlatmamış olması gerek. Hey, sakinleş oğlum. Bobby'nin hıçkırıkları daha da arttı. Ardından kolları ve bacakları sarsılmaya, gırtlağından garip gurultular yükselmeye başladı. Leroy bahçeye çıktı. Neler oluyor adamım? Bobby çok üzülmüş. Ne bileyim ben? Garuda bloknotunu cebine koydu. Her neyse, gitmem gerek. Ne zaman kaybıydı ama diye düşündü Garuda. Porsche'sini Westchester Caddesi'ndeki Long Beach Polis Müdürlüğü'ne doğru sürerken. Çocuğun ona bazı konularda yardımcı olabileceğini ummuştu ama yanılmıştı işte. Daha önce JFK Havalimanı'ndaki Debbie Kutzmeyer'in yolcu listelerini gözden geçirmesini sağlamış, Jennifer March'ın bir gece önce 9'u çeyrek geçe Newark'tan Zürih'e hareket eden İsviçre Hava Yolları uçağına bindiğini doğrulatmıştı. Masasının başına dönünce marş dosyasıyla ilgili eski notlarını çıkardı. Hepsini teker teker incelemesine rağmen yeni bir şey bulamadım. Koridorun karşı tarafında müdürlüğün sivil sekreterlerinden Janice H. Fortensky oturuyordu. İnternette dolaşıp bilgi toplamakta üzerine kimse olamayacak birisi. Garuda bilgisayarlardan nefret ediyordu ama ne yazık ki artık bütün bilgiler orada bulunuyordu. Kendi başına saatlerce uğraşması gerekirken Janice internette bilgiyi nerede bulacağını biliyor, üstelik çabuk da buluyordu. Koridoru geçip kadının masasına yürüdü. Öyle göz alıcı kadınlardan değildi. Evde kalmış, kalın camlı gözlüklü ve hepsi de yanlış yerlerdeki 20 kilo fazlalıklı. Üstüne üstlük dayanılmaz bir vücut kokusu vardı. Elini kadının omuzuna koydu. Janice, sevgilim, yardıma ihtiyacım var. Kadın gözlüğünü bilgisayardan kaldırmadı bile. Benim de öyle, hem de çok acele. Ama New York'ta bir erkek bulmanın ne kadar güç olduğundan haberin var mı senin? Garuda gülümsedi. Bana yardım et, ben de karşılığında sana bir iyilik yapayım. Prime International Securities adlı bir şirket. Hiç duymuş muydun? Ya. Her neyse. Böyle önce battılar. Ama onlar hakkında ne bulabilirsen kabulüm. Gazete raporları, işleri ve yöneticileri hakkında her şeyi anlarsın ya. Hay Allah, şu sıralar öylesine meşgulüm ki. Garuda gülümseyip kadının saçlarını okşadı. Tanrım, sanki aylardır şu saçları yıkamamış gibi. Kendisiyle yatacak bir herif bulamamasına şaşmamak gerek. Seni yemeğe götürürüm, ne dersin? Kadın kalın gözlüklerinin ötesinden göz kırptı. Sonra da benimle yatacak mısın? Garuda için çekti. Boşver, kendim yaparım. 4 saat sonra Garuda internetten olabildiğince çok bilgi toplamıştı. Tamam, Prime artık piyasada değildi. Ama şirketin eski başkan yardımcılarından birinin adı Frederick Kemmer olduğunu belirtiyordu. Bunun dışında Kemmer'in kişisel hayatı hakkında fazla ayrıntı yoktu ve şirket hakkında her zamanki bilgilerin dışında bir şeye rastlanmıyordu. Bulabildiklerini bir kez daha okudu. Ardından da eskiden marş davası gazete manşetlerini süslerken yazdığı raporlarını gözden geçirdi. Raporlardan birine bakarken bir şey dikkatini çekti. Önündeki sayfada gördüğü kelimelere bakıp gözlerini kırpıştırdı. Satırları bir kez daha okurken içini tuhaf bir heyecanın kapladığını hissetti. O akşam eve döndüğünde Angelina çoktan uyumuştu. Soyundu ve karanlıkta kadının koynuna girdi. Ellerini yorganın altından uzatıp gergin vücudunu uzmanca okşadı. Parmakları bacaklarının arasına erişene kadar indi. Angelina kıvranmaya başladı. Kadının elini alıp sertliğinin üzerine koydu. Bak, senin için ne getirdim sevgilim? Tanrım, kaya gibisin. Orada karanlıkta sırıttı. Sözünü ettiğim dosya var ya, galiba bir ipucu buldum. İpucuymuş. Son seferinde sadece kafanın içi kalkmamış mıydı? Garuda kadının üzerine çıkıp içine girdi ve Angelina'nın inlediğini duydu. Bu kez öyle değil sevgilim. İtalya. Jennifer ile McCall Osoria'dan çıktıktan yarım saat kadar sonra Biella adlı bir kasabanın dış mahallelerine ulaşmışlardı. Hava kararıyor, tepede yağmur bulutları toplanıyordu. McCall kasabanın birkaç yüz metre dışında bir yan yol gördü. Ahşap bir bariyerin kapadığı yol ağaçların içinde, çevresi çamlarla dolu, tahtadan birkaç masa ve sırayla bezenmiş bir piknik yerinin bulunduğu bir açıklığa çıkıyordu. Arabayı durdurup torpido gözünden haritasını ve kalem içimindeki Mac Light fenerini çıkarttı. Yola devam etmemiz gerekmez miydi? Nereye gideceğiz Jennifer? Böylesine amaçsızca dolaşamayız. Hangi lanet olası yerde bulunduğumuzu bilmemiz lazım. Jennifer hala titremesine rağmen cipten inmek, sıralardan birine oturup haritayı piknik masasının üzerine yayan McCall'un yanına gitmek için kendini zorladı. Zamanında epeyce karmaşık işlerle uğraşmıştım ama onlar bunun yanında devede kulak kalır. Neden? İnsan Caruso'yu neden öldürmek ister ki? McCall genç kadına baktı. Düşünebildiğim tek sebepten. Soruşturmayı başlamadan durdurmak için. Önce cesedi yok ettiler, şimdi de belgeler kayboldu. Dosyayla ilgilenen kişi de öldürüldü. Bana kalırsa birileri bu soruşturmayı katliam yapmak pahasına da olsa durdurmakta kararlı. Jennifer McCall'un kuşkularının yerinde olduğunun bilincindeydi. Kendi bulabildiği mantıklı başka bir neden olmamasına rağmen kimin soruşturmayı engellemek isteyebileceğini düşünemiyordu. Bunun amacı ne olabilir? İşte orasını bilemiyorum. Yine de bunun cevabının babanın geçmişinde gizli olduğunu sanıyorum. İşin neresinden bakarsan bak her şey babana dönüyor. Cinayet öylesine işlenivermez. Mutlaka bir nedeni olması gerekir. Babanın hatta annenin geçmişlerinde bize doğru yol gösterecek bir şeyler olmalı. Öğrenmek istediğin nedir? Her şey Jennifer. Hatırlayabildiğin her şey.